Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. Üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü bölümde daha önce de konuk ettiğim Masoma'dan Oğuzhan Yılmaz var. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyidir, senden haber Ender.
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu Masoma'yı bizim Üretim Bandı bütün podcastlerde 3. kez ağırlıyoruz. 2 kere, ya bu seninle beraber 2, bir kere de ürün tarafında hani nasıl ürün geliştirdiğinizden bahsedilmişti. Biz sizi çok seviyoruz herhalde. Ondan oluyor.
Aynen. Sertaç var bizim ürün geliştirme ekibinin başı. Onu ben de burada şeyden takip ediyorum ya. Sizin üretim bandından takip ediyorum.
Evet. Şimdi Oğuzhanlar yani Masomo ilk geldiklerinde kafa topunun futbol versiyonu vardı. Ondan konuşmuştuk. Ama bu yakınlarda bunu basketbol versiyonu çıkarmışlardı. İsterseniz bunu dinlemeden önce eğer dinlemediyseniz bölüm notlarından bir önceki bölümde dinleyip ulaşabilirsiniz. Çünkü şimdi bugün biraz daha bu yeni oyunu karşılaştırıp neleri değiştirdiler, neleri öğrendiler, neleri yanlış yaptılar, doğru yaptılar bunları konuşacağız. Ama ilk önce birazcık minicik Oğuzhan'ı dinleyelim. Abi sen kimsin, neler yapıyorsun?
Adım Oğuzhan. Masomo'da şu anda CTO görevini yürütüyorum. Ondan önce de Maestro Panel adında bir web hosting kontrol panel firmam vardı. Ondan önce de birkaç firma üzerinde çalışıp işte exit yaptık vesaire, ama genelde hep telekom ve işte network tarafında yazılım geliştiriyordum. Totalde bir yazılım geliştirme uzmanıyım diyebilirim. Şu anda ama Masomo'da yaklaşık 2 seneden beri CTO görevindeyim.
Süper. Şimdi çok güzel bir görevdesin. Tam böyle konuşmalık bir görev.
Konuşmalık.
Yani şey, tam senden alabiliriz her şeyi yani, o anlamda konuşmalık. Her şeyi sen biliyorsundur muhtemelen yani bulunduğun mevki olarak. Şimdi yeni teknolojileri, yani ne gibi diller kullanıyordunuz ve bu oyunda, yeni oyunda neyleri bunu çevirdiniz? Kullandığınız diller ve teknolojiler değişti mi?
Abi şey, tabii bizim kafa topunda edindiğimiz tecrübeler, yani kafa topunda acısını çektiğimiz şeyler vardı. Onları yeni oyunda kullanmamaya dikkat ettik. Yani şey olarak konuşursak, yani komponent olarak atıyorum, bizim game tarafında, ya yani mobile tarafında koşan bir game engine'imiz vardı, Coco Studio X. O devam ediyor bu arada. Fakat onun içerisine ekstra komponentler ekledik. İşte Boost ekledik. C++ üzerindeki büyük bir framework. Ondan sonra en büyük değişikliklerimizden bir tanesi de şey oldu. Message Pack oldu. Normalde JSON Serialization'da paketleri değiş tokuşunu yapıyorduk. Message Pack daha hızlı ve daha hani az trafik yapan bir şey. Ve validation'da daha az zahmetli olduğu için onu seçtik. Hani aklıma ilk gelenler. Bunlar client tarafında oldu işte. Backend tarafında da yine bizim major şeylerimiz vardı orada. Teknolojimiz vardı işte. PHP'miz vardı. Orada PHP'yi kendi derlediğimiz bir PHP'ye çevirdik. Ondan sonra orada web serverlarımız, yine kendi geliştirdiğimiz bir tane şey, application runtime üzerinde koşmaya başladı. Diğer taraftan bazı Go servislerini Rust'a geçirdik. Go'nun bazı latency problemlerine takıldık. Yani garbage collector'ın o pause time'dır. İşte şeyde Mutex'teki lockların fazla beklemesiyle alakalı bazı şeyler. Yani Go'nun scheduling ile alakalı bazı kısıtlamalarımız vardı. Rust'a bir POC yapıp test ettik. İşte baktık güzel performans. Daha az kaynakta daha çok paket handle edebiliyoruz. Oraları Rust'la tekrar yazdık. Daha sonra arka tarafta da tamamen Amazon'un altyapısında koşan bir sisteme geçtik. İlk etapta bunlar yani şu anda.
Valla burada benim ilgimi çeken iki mesele oldu. Biraz onları minik minik konuşmak istiyorum. Bu Message Pack dediğin şey, iki servisin birbiri arasında konuşmasını JSON protokolünden yaparken başka bir protokol mü? Message Pack'i bilmiyorum ne olduğunu, o yüzden soruyorum.
Evet evet, bu binary serialization yapan bir şey, sistem. Ya işte atıyorum, biz normalde bir mesaj JSON serialization yaparsan, hani içerisinde süslü parantezler, işte quoteler, ona benzer şeyler geliyor. Gereksiz bazı olaylar oluyor. İşte onun bir de white space ya da ona benzer şeylerle uğraşıyorsun. Bu şeyler, bunlar işte JSON serialization ile binary serialization arasında performans arasında bir fark var. Hem CPU işte şey yaparken, serialize ederken binary serialization daha az CPU tüketiyor. Artı şeyden bizim game server'dan mobile uygulamaya gönderilen byte sayısı da bir %40 falan azalıyor. Çünkü direkt binary arasında kendi notasyonunu kullanıyor. Dolayısıyla karşı taraftaki de referans dosyasını bildiği için hangi byte'da hangi veri başlıyor bildiği için direkt alıp onu herhangi bir öyle CPU mapping yapmadan, yani mapping yapmadan CPU'ya dokunmadan direkt açabiliyoruz. Tabii bizim kullanıcılarımız çok olduğu için, yani saniyede böyle 9 milyon paket geldiği için totalde, yani bu bayağı bir getirisi oldu bize yaptığımız testlerle ve production'a çıktığımız zaman da zaten gördük etkisini. O güzel oldu. Orada bir şey, farkında olmadığımız bir şey var oldu, onun ekstra getirisi de oldu. Şimdi normalde biz JSON, yani C++'da reflection yok biliyorsunuz. O reflection olmadığından dolayı atıyorum işte k value geliyor bir tane JSON'ın içerisindeki value'yu almak için. K'ini vermen gerekiyor. İşte k'ini almadan önce bir tane şeyine bakıyorsun. İşte bu integer mı değil mi, yani aldığın ilk başta k var mı yok mu, integer mı değil mi. Sonra tamam get value yapıp alıyorsun. Sonra value'sunu kullanıyorsun içeride integer olarak. Ama message back'te bu validasyon direkt modele bind olduğu için bunu yapmıyorsun. Bu bizim büyük bir development time'ını tasarrufuna sağladı. Bu da getirisiydi yani. Gözden kaçırmayayım. Bu da büyük bir şeydi yani bizim için en azından.
Vallahi süper, çok güzel. Yani bu zaten bayağı bir sizin bir şeyleri optimize etmenize neden olmuş olabilir. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi JSON serialization'da, yani JSON'ı serialize etmeniz de buradaki serialize, tırnak içinde serialize etme farklı. O zaman hani mesajı okuyan yeri de değiştirdiniz o zaman, değil mi? Yani evet, aynı şeyi kullansaydınız daha kolay olurdu. Biraz daha zorlaştı işler.
Yani onu bir tane paket yaptık ona. İşte atıyorum requester diye bir tane mimari tasarladık. Requester artık bununla atacağız dedik. E bununla attığımız zaman arka tarafta tabii geriye dönüm uyumluluk olsun diye backend tarafta JSON'ı da cover et. Yani sen diyorsun ki işte ben message back istiyorum. Arka taraf message back response veriyor. Dolayısıyla şey oldu. Ön tarafta böyle bir cut off yaptık. Dedik ki bundan sonraki istekleri message back isteyelim. Ondan sonra arka, yani atıyorum işte bir scut rule uygulayalım. Diyelim ki ya yenileri message back, eskileri de refactor ettiğimiz zaman ya da dokunduğun anda tekrar message back'e çevir gibilerinden, öyle bir teknik borç bırakıp yürürdük oradan.
O borç hala duruyor değil mi?
tabii o. Ya işte atıyorum A mesajı yarın bir gün işte yeni bir tane production tarafında bir ister geldiği zaman arka eski koda, işte ha tamam burayı böyle değiştiririz ama burayı dokunmuşken zaten mesaj peki çevireceğiz gibi bir kural uyguluyoruz.
Çok süper. Bu nokta çok güzel. Şimdi bir de Go ile Rust konusu var. Şimdi sen zaten hani İzmir Go topluluğu falan vardı sizin. O günkü şeyde yayında da bahsetmiştik. Go'yu seviyorsunuz anladığım kadarıyla, fakat Rust'a geçmişsiniz. Bu kararı ne noktasında aldınız ve geçişte neler yaşadınız? Çünkü çok birbirinin alternatifi değil diye düşünüyorum. Rust biraz daha low level kalıyor değil mi?
Ya tabii ya, Rust biraz daha böyle şeye yakın, hardware'e yakın. Gerçi Go da yakın ama hani en azından bir garbage kolektörü ve şeyi var. Çok uğraşmıyorsun. Ya şey, paradigmaları birbirinden farklı. Go'da yazılım geçmek çok kolay. Yani gün bir de hemen yazabiliyorsun. Compiler'ı senin için birçok şeyi yapıyor. Arkada bir sürü fizyonik şeyler oluyor. Ama sen sadece işte Go keyword ile yazıyorsun. Bizim için hani bir ara güzeldi. Hala da kullanıyoruz zaten. Yani %80'i falan bizim altyapının Go. Yeni yaptığımız bu basketbol arena oyununda. Komponentleri, yani en azından yük altında çok koşan komponentleri Rust'la yazmaya gayret ettik. Yani onun birinci nedeni şeydi. Bu Go'nun garbage kolektörünün pause time'ından kaçalım dedik. Onu hani kaçmak için bazı tekniklerimiz vardı. İşte atıyorum şey yapıyorduk. 10 GB bir virtual memory allocate edip garbage kolektörün 20 GB'da çalışmasını sağlıyorduk. Böylelikle stop word olmuyordu. Böyle trikler vardı ama hani bunlar çok sürdürülebilir değildi. Biz de Rust tarafındaki şeylere baktık. İşte concurrency işlemlerine baktık. İşte memory management'a baktık. Biraz daha onların böyle şeyi daha güvenilir diye. Memory yönetimi. Dolayısıyla ilk tercihimiz şey oldu. Garbage kolektörden kurtarıp orada harcadığımız latency'yi Rust'la elimine etmek oldu. İlk tetikleyen buydu. Testlerde de düzgün olduğunu gördük. Hani bir ilk bir bizim şey var. Lobby orkestratör dediğimiz bir şey var, komponent var. Onu şeye çevirdik. Rust'a çevirdik. Ondan sonra baktık güzel. Yani çünkü Rust da modern bir dil. Hani paket yöneticisi güzel. Ondan sonra Go kadar şey değil ama ekosistemi falan büyük değil. Her aradığını bulamıyorsun. Bazı şeyleri kendin yazıyorsun ama hani bir web framework'ü var. atıyorum işte bir worker pool implemente etmene gerek yok zaten var gibi şeyleri vardı. Yani çok da kötü değil. Bir de işte concurrency işlemleri vardı. Onlar da normal Rust'ın lace olmasıyla beraber stabil oldu. Yaptığımız testlerde de iyi performans aldık. Go'dan böyle yaklaşık %40 falan daha şeydi. En azından bizim case'de iyiydi. Ve latency'lerle alakalı hani gecikme süreleri atıyorum. İşte Go'da 30 milisaniye aldığımız bir isteği Rust'ta 8 milisaniyede alabildik. Dolayısıyla bazı yerleri şimdi tekrardan Rust'la yazma planlarımız var. Şu anda da production'da da 3-4 komponentimiz Rust'ta koşuyor zaten.
Vallahi yani şey buydu. 30'a 8 çok iyi bir şey. Bence oran baktığında.
Evet.
Ama sizin tabii ki şeyinizde, ortamınızda böyle. Ben şey diyecektim yani, ben Rust'ı çok takip etmiyorum ama production ready mi bilmiyorum. Sen zaten söyledin hani bazı yerlerde hani concurrency'de production ready olduktan sonra daha iyi oldular falan gibisinden söyledin. Ya burada komponentlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi diğer oyunda kafa topu, burası basketbol arena. İki oyun ismi böyle diye anlıyorum. Evet. Buna da el topu deseniz belki olurmuş.
El topu iyiymiş aslında sonuçta hakikaten.
Ben öyle el topu bekliyordum. Şimdi bir daha baktım şeyden, store'dan. Telefona indirince oyundan anlamamışım ne olduğunu. Bir daha baktım basketbol arena diyor ki tam o arada sen de söyledin. Neyse. Abi ortak şeyler kullanıldı mı? Yani kafa topundaki yaptığınız bir şeyi alıp implemente edip geçtiniz mi? Yoksa refaktör edip mi kullandınız? Yoksa ortak bir yere çıkarıp hani böyle daha don't put yourself yapıp hem orada hem orada mı kullandınız? Nasıl bir yöntemi izlediniz?
Ya şimdi burada özellikle oyun sektöründe çok hızlı olmak önemli. Yani biz şey yapmadık. Yani kafa topunun kodlarını çöpe atmayı göze alamadık açıkçası. Hem business anlamında. Hani teknik anlamda belki çok iyi değil ama business anlamında hız olarak kafa topunun reposunu klonlayıp yeni isterlerle yeni üzerine feature'ları koyduk. Tabii aradan yani bir sene, bir buçuk sene falan geçti biz onu yapalı. Tamamen değişti oradaki repo. Ama temeli yani iskeleti aynı. Üzerine şey basketbol arenaya özgü bir sürü şeyler var. Bir de tabii işte atıyorum bizim kafa topunda lobby server'ımız vardı bir tane. Lobby server'da oyun fiziği çalışıyordu. Bunu basketbola çevirirken lobby ile game server'ları tamamen ayırdık. Dolayısıyla orada da bayağı bir kazanım elde ettik. Böyle şey radikal kararlar verdiğimiz oldu. Mimarisi kafa topundan çok daha farklı aslında. Ama code base aynı.
Yani bu kararlar hep kafanızda vardı, bir türlü yapamıyordunuz mu? Yoksa bu basketbol arena gelince mi geldi? Basketbol arena gelince kafanızda olanları hayata mı geçirdiniz yoksa? Yani hani sanki ben vardı kafanızda ama yeni bir oyun gelince hadi burada kullanalım demişsiniz gibi anladım. Yani
öyle olan da aynen doğru söylüyorsun abi. Ben şeyde bizim kafa topunda yaşadığımız acıları burada çekmeyelim diye bazı değişiklikleri direkt yaptık zaten orada. Hazır kafamızda olan şeyleri. Daha sonra da yaptığımız bir işte fake launch'ta yaptığımız testlerde ya bunu böyle ayırsak daha iyi olur. Bunu öyle yapsak daha iyi olur oldu sahada gördükten sonra. Ama şey mesela game server'ları ayırmak şey vardı yani kafamızda hep vardı. Çünkü yani game server sadece game oynatmakla yükümlü olsun diye yani bunun sorumluluğu tek olsun diye daha mantıklı geliyor zaten öyle. Yazılımdan da biliyoruz yani single responsibility diye.
Evet ama hiç uygulamıyoruz.
Ya Solid'i sayısına hemen söylüyoruz ama hani şeyde nasıl diyeyim kitapta yazan tarlada yetişmiyor.
Aynen. Peki şey bitirdiysen bir şey daha.
Bitirdim abi.
Devam etmek istiyorum. Şimdi basketbol futbola göre daha karmaşık ya daha hızlı bir oyun ya. Gerçeği de öyle aslında baktığında. Daha fazla varyasyon var, daha fazla efekt ve hareket var. Bu size bir yük getirdi mi yani oyunu yaparken?
Ya oyun yaparken zaten şey, nasıl diyeyim, teknik olarak getirmedi. Çünkü bizim aldığımız oyundan aldığımız bir input yaklaşık 16 byte. 16 byte bütün hareketleri içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla hani fazla hareket olması bizim altyapıda herhangi bir şey değiştirmedi. Ama oyunun eğlencesi açısından değiştirdiğini görüyoruz. Hani iki kere zıplamadır, dash'tir, ondan sonra diğer atraksiyonlar olsun. Orada bayağı bir şey değiştirdi. Hani genelde eleştiri şey oluyordu bize. İşte kafa topunun aynısını yapacağınız sadece elle oynanacak oluyordu. Ama biz üzerinde bayağı çalıştık bunun. Bu durumları da göz önüne alarak. Hani kendimizi de tekrarlamayalım diye. Dolayısıyla daha eğlenceli bir oyun çıktı. Oynanması aslında bu senin dediğin olay player'ı etkiledi. Bizi etkilemedi.
Şey var ama sanki yani bir takım atraksiyonlar var. Çünkü el giriyor işin içine. Ya biz bu konuyu seninle sanki bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Sen bu basketbol arena ile ilgili biraz daha bir şeyler söylemiş olabilirsin. Hatırlamıyorum. Bir seneden biraz fazla olmuş çünkü bölümü çekeli. 13 ay falan olmuş. Çok iyi hatırlamıyorum. Ama burada smaç var, el var, dash dediğin olay var. Yani içinden geçiyor bir oyuncu diğer oyuncunun gibi şeyler var. Ben de biraz oynadım çünkü oyunu yayına gelmeden önce. Burada biraz da sanki grafikler ve client'ın güçlü olması gerekiyor değil mi bu oyun için biraz da?
Evet evet kesinlikle. Sen söyleyince aklıma geldi şimdi. Hakikaten oradaki en temel mekanik bizim kafa topunda şeydi oyun. Top sürekli hareketliydi. Yani şey gibi ping pong vardır yani masa tenisi oyunu gibi. Aynı yani top durmuyor sürekli. Yani sürekli bizim hem game server tarafında hem client tarafında bir cycle'da işte bir şeyde frame rate'inde frame rate'i önemliydi bizim için. Ama baskette biraz daha şey, işimiz biraz daha kolay çünkü topu elle tutuyor player. Elle tuttuğu için arkadaki fizik hesaplama biraz daha kolay oluyor. Sadece atarken oluyor. Hani X, Y koordinatları sürekli değişmiyor. Bazı durumlarda değişiyor. Topun ivmesi ve güç oranları var. Kendine göre zorlukları var ama client tarafında atıyorum yani şurada şöyle bir şeyler olabiliyor. Daha çok animasyon var burada oyun içinde. Tam mesela smash vururken bir tane animasyon başlıyor. Orada bazen güç yetmiyor. Yani şey olabilir, oyunun tükettiği resource'ler fazla olabiliyor. Hani bizim optimizasyon problemimizden bir tanesi de o. Oralarda mobile tarafta daha çok bir efor sarf ediyoruz. Daha iyi olsun diye.
Anladım, süper. Gerçekten ama şey var. Oynamayanlar için söyleyeyim. Eğer yani iyi bir telefonunuz varsa ki ben bence çok iyi bir telefonla oynamadım. Bende iPhone bu SE2 var. iPhone 6S'in bir üst modeli diyebiliriz. Ya da eş değeri. Çok bence yalın bir oynuyormuş. Yani smooth yani gayet bir temiz geldi bana. Ben böyle level 2'ye kadar böyle bir yarım saat falan oynadım. Güzeldi yani hani ve o smash efektleri ve o dash'ler, grafikler hiç takılmadan gayet güzel bayağı gördü ve ben böyle ters smash falan da bekledim hani şey olsun diye, acaba var mıdır diye. Tam yokmuş herhalde. Peki şeyi merak ettim, bu veri tabanını nasıl yaptınız? Ayırdınız mı? Yani bu oyunla diğer oyun birbirine girişik mi? Yoksa birbirinden bağımsız aslında iki tane oyun mu?
Ya şeyler atıyorum veri tabanındaki modeller bir yani bir kısmı kırpıldı, bir kısmı yani üzerine eklendi. Şeyler aynı. Yine arka tarafta kullandığımız işte elastik cache kullanıyoruz biz bir kısım. Bir kısmında da DynamoDB var. İşte bir cold datamız var ondan sonra. Burada pek bir değişikliğimiz olmadı açıkçası. Sadece onlara erişirken kullandığımız komponentleri biraz daha hızlandırdık. Bazı yerlerde DynamoDB'ye giderken Redis protokolü kullandık. Çünkü DynamoDB'ye direkt HTTP gidiyorsun. HTTPS'le gidince biraz daha şey oluyor, yavaşlıyor. Bir de region'lar arasında da latency farkları oluyor. Onları optimize etmeye çalıştık totalde. Yani sorunu cevapladım mı bilmiyorum ama şey aynı. Arka taraftaki data structure'ı aynı. Mimarisi de aynı.
Aslında sormak istediğim şuydu. Mesela aynı Redis'i mi kullanıyor iki oyunda? Yoksa farklı namespace'lerde mi çalışıyorlar ya da farklı?
Tabii farklı. Ya bu yerler. Tamamen ayrı. Yani şeyden kafa topuyla herhangi bir organik bir dokunduğu bir yer yok. Tamamen kendi resource'ları üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla şeyleri aynı yani. Resource'ları tamamen farklı.
Çünkü şey de diye düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum, seninle konuştuğumuz için biliyorum. Bu oyun daha çok rağbet gördü galiba.
Evet yani gün 1'de metrikleri yüksekti yani gün 1'e göre.
Şeyi belki çalışmışsınızdır. Bu biraz daha PM sorusu olacak ama basketbolun seveni futbola göre biraz daha mı fazla sence?
Yani şöyle bir şey abi, mesela bu arama motoru üzerinde yani marketplace'lerdeki yerlerde basketbol diye aratırsan çok az oyun çıkıyor. Yani böyle birebir oynayabileceğin gerçek zamanlı bir oyun yok. Oralarda bir avantajımız var. O avantaj yani organik bir şey yapabiliyoruz biz. Production tabiriyle konuşursak organik kullanıcı alabiliyoruz. Yani marketing üzerinden kullanıcı kazanmadan organik olarak kazanabiliyoruz burada. Onun da etkisi vardır. Yani onun metrine bakmadım bu arada. Hani bizim yüzde kaçımız organik ama kafa topundan kesin yüksektir yani.
Anladım abi, mükemmel. Şimdi burada şey de çıkıyor biraz ortaya. Yani Rust geldi. Sonra bir takım mesajlaşma protokolünü değiştirdiniz. İşte veri tabanında bir takım değişiklikler oldu. Yeni veri tabanları kullanmaya başladınız diye anlıyorum. Ekip yani değişti
yeni
mi?
Ekip aynı. Fakat tabii şey atıyorum şöyle oldu. Bizim normalde kafa topu ekibimiz vardı. Kafa topu ekibiyle işte basketbola hevesli arkadaşlar bir ekip kurdu. Kafa topuna yeni arkadaşlar aldık. Yani şu anda 8 kişi basketbol için çalışıyor. Game developer olarak kastediyorum. 8-9 kişi de headball için var. Game developer. Orası büyüdü bu arada. Tamamen birbirinden farklı iki ekip olarak hayatına devam ediyor şu anda. Backend tarafında da backend tarafı ya çok böyle büyük bir mimari değişikliğimiz olmadı. Client tarafına daha çok iş gücüne ihtiyacımız vardı. Onun için backend tarafına özel bir basketbol arena ekibi kurmadık. Mevcut ekibi gir çık yapıyor oraya işte. İş yüküne göre ama orası da büyüyecek yani.
Backendleri ayrı değil mi bunların?
Tabii. Yani ayrı dediğin
ayrı code base'ler ve ayrı resource'ları kullanıyorlar.
Evet. Ya iki farklı ürün aslında bunlar artık. Yani birbiriyle alakaları hiç yok hakikaten.
O backend takımını ayırmamışsınız ya, o yüzden biraz şey oldum. Niye gibi hayır, düşündüm.
Şeyler aynı tabii. Yani geliştiren arkadaşlar yani şimdi kafa topundaki tecrübeyi çöpe atmak istemedim. Dolayısıyla orada backend ekibindeki tecrübeli arkadaşları mimariyi tasarlarken ve kodlarken yine basket tarafında bir şey oluşturduk, bir Voltron oluşturduk. Ama client'taki gibi özel bir ekip oluşturma şeyimiz olmadı. Nasıl? İhtiyacımız olmadı.
Ki bir şey soracağım. Bu kafa topu kaç yıllık?
3 yıllık.
3 yıllık. Yani aslında çok da iyi, eski bir ürün değil bence yani. Yeni sayılır.
Ya o oyun sektöründe eski.
Eski değil mi? Oyun sektörüne göre öyle. Ben yani, hep SaaS'ta evet. Bakıyorum.
Aynen. Ya işte şey ne bileyim God of War'ın 3'ü bile eskidi yani. Ya da işte Red Dead Redemption var. İlk çıktığında herkes çılgınlar gibiydi. Bir sene önceydi yani. Şimdi esamesi okunmuyor.
Okey. Ya ben daha başka bir soruya gelecektim aslında. Hı-hı. Şimdi şey dedin, aynı mimariyi kullandık dedin. Neden bir başka bir mimari denemediniz ya da başka bir yaklaşım denemediniz bu yeni oyunda? Şeyden dolayı mı? Hani hızlı, hani biz bu repo'yu kullanmayalım. Zaten modeller aynı. Sadece fonksiyonlar değişecek. Bir de grafikler mi değişecek dediniz?
Ya tabii biz orada aslında bayağı bir şey değiştirdik. Fakat oyunun mekanikleri yeni bir şey denememize ihtiyaç duymadık yani. Sonuçta orada da sahne yandan bakıyor platform. İşte mesela orada kameralar biraz daha farklıdır kafa topuna göre. Kameralar istediğiniz kadar yukarı çıkabiliyor sonsuza kadar topun durumuna göre. Mesela oralarda falan düzenlemeler yaptık. Açıkçası şey, birincisi business kararıydı. Hızlı bir prototip çıkartıp bunu test edip yatırım yapabilecek kapasitesi var mı yok mu görelim diye. MVP'yi yani çıkartmak için normal alıp makyajlayıp ondan sonra oynanabilir duruma getirdik. Test ettik. Metrikleri iyi olduğu andan itibaren biz mimariyi kafa topundaki acıları göz önüne alarak değiştirdik zaten. Atıyorum işte bizim networking tarafı vardı. Networking tarafını daha böyle dünya standartlarına taşıyan işte paket loss'u predict eden, işte latency ile alakalı smoothing faktörleri üzerine tölere eden bazı şeyler de ekledik. Valla hemen hemen yeni bir ürün kadar bir efor sarf ettik diyebilirim sonradan.
Peki burada ya
çözüm buldukça.
Evet evet, hani şey mesela latency dedin ya, bu latency'nin ana sebebi aslında hani region'lar dedin. Hani farklı region'larda oynanıyor oyunlar çünkü hani global bir oyun. Ama oyun dinamiğiyle ya da mimariyle bir alakası yok galiba değil mi bu latency'nin?
Ya oyun dinamiği derken mesela bizde bir nasıl diyeyim?
Yani oyun dinamiğinden kastım şu, yanlış söylemiş olabilirim yani. Oynanışı farklı ya şu an oyunun aslında, normalde işte top girdi işin içine eliyle tutuyor ama daha yükseğe çıkıyor, işte smash basıyor, file var o sallanıyor gibi, ama top elinde tuttuğu için diğer oyuna göre biraz daha kolay bir şey yani, o data bir anda gidiyor belki gibi, şu an çok da bilmiyorum daha detaylarını, sallıyorum. Bu bir latency getirdi mi?
Ya şey aynıydı, bizim alıp şu andaki alışveriş yapılan paket tipi ve size'ı aynı. Bu arada şey latency getirebiliyor. Nasıl diyeyim? Basketbolunla biraz daha böyle makyajlı bir oyun olduğu için, daha çok animasyon olduğu için, atıyorum animasyonu şey yaparken, gösterirken yani oynatırken bu trade'ler arası switch durumları daha yavaş olabiliyor. O aralarda paketi alıp oyuna taşıman biraz uzun sürebiliyor. Bunları tolere eden bazı işte data plane dediğimiz bazı şeyler ekledik. İşte daha önceden bunları predict edip paket loss'a karşı tölere edilen bazı metrikler ekledik. Tabii bu şeye göre. Metrikler dediğim yani logikler ekledik. Bu da oyunun daha işte o senin dediğin o smooth bir oyun olmuş olması, daha böyle yalın görünmesine, işte daha böyle normal canlı oynuyormuş gibi görünmesine sebep oldu. Totalde yani sorunu gerçi söylerken de unuttum yani.
Yok yok, çok doğru söyledin. Aslında ben bu soruyu, ya bu latency muhabbetini aslında biraz daha önce sormuştum ama tam doğru soramamışım. Çünkü grafik ve oyundaki civcivler arttı ya, çok fazla atraksiyon var basketbol olduğu için çünkü. Daha hızlı bir oyun gibi geldi bana yani. Ve doğal olarak hani aslında giden gelen paketlerin size'ları aynı dedin sen ama ben biraz daha bunu hani grafiklerden ötürü sanki farklı olabileceğini düşündüm ama grafik de olduğu için acaba client'a mı yük biniyor yoksa server'a mı biniyor onu tam kestiremediğim için latency üzerinden gideyim dedim. Hani bu latency konusu şeyde basketbol arenada ortaya çıktı mı çok fazla diye merak ettim.
Ya abi zaten bizim latency düşmanımız ya yani.
Aynen aynen.
Yani latency iyi yani, sen düzgün insanlarla maç yapabiliyorsan oyun seni sarıyor, oyunda kalıyorsun ama bir latency, yani bir şey kopuyorsa, yavaş geliyorsa, birden top sağda solda görünüyorsa, o zaman da oyunu bırakıyorsun. Biz hep bununla mücadele ediyoruz. Ama dediğin gibi senin telefonundaki o civcivli olaylar arttığı için şey daha böyle nasıl diyeyim, yani donarak oynanabilme hissi, yani böyle tam böyle telefondan kaynaklanan resource problemlerinden dolayı hissiyat daha kötü olabiliyor, olabilir. Yani şey telefonlarda, eski nesil telefonlarda. Bu arada bunları tespit edip daha optimize ediyoruz biz sürekli. Yani oyun daha yeni çıkardık, görüyoruz biz de. Daha çok hiç duymadığımız bir tane cihazda bir şey olmuş mesela.
Hiç duymadığınız cihaz ne ya?
Yani ne bileyim işte ya, BlackBerry'nin dokunmatik ekranı varmış gibi bir şey çıkıyor böyle ortaya, atıyorum. Yani kim oynuyor falan, bakıyorsun Tokyo'da çok oynuyor, çok o telefondan var. Bakıyorsun 512 MB RAM'li bir tane telefon. İşte ekran çözünürlüğü de standart dışı bir şey. Hani ona bakıyoruz, temin edebiliyorsak ediyoruz. İşte bu device şeylerde, device fabriklerde bulmaya çalışıyoruz. Sürekli o da şey, optimize ettiğimiz bir durum yani.
Çok iyi abi. Şimdi bu durumda şey oldu mu? Mesela yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir repo, kod kalitesi daha mı iyileşti? Nasıl oldu? Daha mı güzel? Mesela bu oyunun kodu daha mı iyidir diğer oyuna göre?
Ya
diyebilir
kodun,
misin?
Abi şimdi hemen hemen aynıdır. Hatta yani burada daha çok teknik borç var şimdilik. Kafatopu'nun teknik borçlarını ödedik çünkü orada biraz daha böyle düzgün bir şey var. Burada bir feature geliştirirken tabii çok hızlı olmanız gerekiyor. Orada birçok şeyi dedik yani, ya burası böyle olsun. Buradaki mimariyi işte hexagonal yapmayalım. Burası modüler olmasın. Buraya bir tane if çakalım. Yeni bir tane feature gelirse o if'ten girelim falan filan diye böyle çok muhabbetler oldu. Yani çok mükemmel oldu diyemem. Ama düzgün bizi production'a çıkartacak kadar bir kaliteyi yakaladık. Fakat ama şöyle, ya bir marangozdasın, hani böyle bir tane sandalye yaparsın ya, hani sandalyeyi çıkartırken zımparasıdır, bilmem her taraf talaş olur, atıyorum vernik dökülür, bilmem ne olur falan, böyle ortalık pistir. Sonra sandalyeyi bir kaldırırsın, güzel bir şey çıkmıştır. Sonra ortalığı temizlersin. Bizim de şu anda sandalyeyi kaldırdığımız durum var. Aşağıda talaşlarımız falan duruyor, daha sürprizler ortalık.
Ben biraz erken mi davranıp podcast çekelim dedim o zaman. Çok şey değil. O zaman şey, yani anladığım kadarıyla bu durumda testleriniz falan da o kadar iyi değil bu tarafta.
Evet. Test coverage'ımız falan kaçtı en son? %48 falan. 48 test coverage'ımız var.
O zaten otomatikman geliyor abi framework kurunca. 48 de iyiymiş. Yani %51 evet. Deseydi bari, kim bilecek.
Valla sallamayayım şimdi yani, o kadar da teste falan çok kasmadık yani.
Ya oluyor ya, yani hep bunu konuşuyoruz, daha early adapter olunca böyle hemen hızlıca bir şey çıkıyorsun ya, yapıyorsun ediyorsun ve markette görmen gerekiyor. O an çok düşünmüyorsun arka tarafı, ama zaten kafa topundan büyük bir tecrübeniz var, buraya da onu implemente edersiniz diye düşünüyorum. Şey, o zaman bu çalışma şekliniz koronada falan, hani çünkü bu konuştuğumuzda öncesinde korona yoktu, şimdi korona pandemi oldu. Siz zaten hani aslında uzaktan çalışmayı destekleyen bir firmaydınız diye hatırlıyorum, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Ya yok abi, biz normalde...
Değil miydiniz?
Örgün öğretim oyuncusu. Yani şey, yani remote bizde hiç yoktu koronadan önce.
Aa, oha çok kötü oldu. Yanlış hatırlıyorum şimdi. Eyvallah.
Remote'da çok sevmiyorduk açıkçası. Yani yapamadığımız bir şeydi. Ama tabii korona mecbur kıldı. Şu anda hani herkes gibi adapte olduk sonuçta. Hani bilgisayar üzerinde çalışıyoruz. İnternet bağlantım varsa. İletişimi de öğreniyorsan. Yani belli de kurallar çerçevesinde işte şirket böyle bir el kitabı yayınladı bununla alakalı. Onun üzerinden bir şey yaptık. Yani bu bütün süreci, yani basketbolun bütün sürecini hemen remote yönettik. Çıkardık oyunu. Ama şey yani bir an önce bu pandemi bitsin de ofise gidelim diye uğraşıyoruz abi. Yoksa ben çok sevmiyorum ya böyle remote çalışmayı. Hani bir ay tamam da hani ondan sonra artık yani sosyalleşmek istiyor insan. Dolayısıyla işten ziyade ben biraz daha işin psikolojisi tarafında sevmiyorum remote'u.
Ya sosyal konusunda sınıfta kaldığı kesin zaten. Hani ama productivity anlamında, üretkenlik anlamında belli ki bu kadar güzel bir oyun çıkartabildiyseniz bir artısı var herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu oyun galiba full uzaktan çıktı değil mi? Yani full demeyelim, belki başlarda biraz 2019'un sonlarına doğru sanırım senle de konuştuk galiba, böyle bir şeyler vardı. Ama anladığım kadarıyla 2020 Mart'tan itibaren zaten başladı bu iş. Uzaktan güzel bir ürün çıkarmışsınız aslında baktığında.
Evet ya, bu arada yani productivity konusunda haklısın. Gerçekten evde daha üretken oluyor insan. Ya ben mesela bir ara çok çalışmaktan artık yani burnout oldum, dedim bırakayım ya, bu ne yani, o da bir kötü yani. Ya bir şeyini de kaçırabiliyorsun. Mesela kimse ellemiyor çünkü seni. Ya oturuyorsun saat 10'da mesela. Abi işte kimse nasıl diyeyim, bölünmemiş bir zaman aralığın oluyor, 6 saat. Full çalışıyorsun, bir kalkıyorsun, yani bütün şeyin nasıl diyeyim, conta yakmışsın yani. Tamam, güzel bir şey yapmışsın ama biraz daha yıpratıcı diye düşünüyorum ben. Yani en azından benim için öyle yani.
Onu ayarlamak lazım abi, o evet. Dengeyi yapmak lazım. Boynun vücudun tutuluyor zaten bir süre sonra.
Aynen.
Onu iyi ayarlamak lazım ya. O kaçtı mı dediğin gibi burnout oluyorsun. Vücudunda böyle bir takım kaslarında kullanılmamaktan dolayı bir harekette kitleniyorsun falan. Maazallah diyeyim yani. Dikkat et abi. Öyle söyleyeyim. Aynen. Peki ekip buna adapte olabildi mi? Yani bu, orada ne yaptınız? Orada bir sen mesela bir yönetici olarak burada bir sıkıntınız oldu mu?
Remote için mi?
Aynen bu süreçte yani. Evet. Ya hem yeni oyun çıkıyor, hem yeni bir dünya, yeni düzenli değişiyor falan. Ulan ne olacak falan demişsinizdir illaki siz de. Hani nereye gidiyor bu dünya gibisinden. Oralarda bir yönetici olarak ya nasıl benim, teknik ekibi şey yapabildin, elde tutabildin yani.
Orada bir benim gözlemlediğim iki tane şey var. Ya birincisi hani ilk bu şey herkes evlere dağılıp organize olmaya başladıktan sonra böyle bir şey... Productivity, hani bizim işte atıyorum işte bizim sprintimizdeki tükettiğimiz puan daha azaldı. Orada bir düşüş oldu. Birinci hafta, ikinci hafta da öyle, üçüncü hafta da öyle oldu. Dedik ki yani biz bunu yapamıyoruz herhalde. Sonra dördüncü haftadan sonra yukarı çıkmaya başladı. Altıncı haftada normalin iki katına geldi. Böyle bir şey var. Bunu da geçen gün metriklere bakınca gördüm.
Neye bakıyorsun metrik olarak bu arada?
Ya bizim işte bir dashboardlarımız var bununla alakalı takip ettiğimiz. İşte bir sprint raporumuz var. İşte bir, her takımın. O takımların ürettiği, yani tükettiği işte şeylere bakıyoruz. Story pointlere bakıyoruz. İniş çıkışlara bakıyoruz. Hangi sprintte ne olmuş, ne kadar. Bunları da biz Grafana'ya falan alıyoruz yani. Prometheus'u alıyoruz, oradan Grafana'ya alıyoruz. Oradan da bakıyoruz. İşte böyle baktığın zaman işte şeyden 2020'nin ocağından sonuna kadar. Şimdi ocakta biz ofise gelip çalıştığımız zaman 300 puan tüketiyormuşuz atıyorum bir sprintte. Şeyde geldiğimiz zaman 708 puana çıkmış Nisan-Mayıs'ta.
Nisan-Mayıs'ta böyle.
Evet. Ondan sonra zaten böyle hep böyle gitmiş. Sonra işte böyle yazmaz falan gelince biraz daha düşüyor ama hani o disiplini bence tutturabilmişiz. Orada zaten bayağı kod yazılmış orada. Hani hem kombit sayılarına bak, ondan sonra diğer işte bizim source control metrikleriyle alakalı baktığın zaman şeyler var. Productivity yüksek yani her metrikte.
Bunu takip ediyor olmanız ayrı güzel. Ben direkt şey commit sayısı falan dersi diye bekledim. Ama böyle yani direkt burnout chartlara falan bakmanız, Grafana'ya bakmanız bayağı şey orada izlemişsiniz yani çok matematiksel olarak aslında.
Aynen. Ya çünkü izlemezsen ölçemiyorsun yani, yani meşhur bir laf var ya öyle. Ne yapacağını da bilemiyorsun. Özellikle hani benim tarafta ben hani mümkün olduğu kadar en küçük yapı taşına kadar izlemek için kendi pipeline'imi kuruyorum. Ondan sonra orada da herkese göreceği şekilde bir dağıtıyoruz. Orada herkes hem kendini takip ediyor hem de biz de gidişatı an bir an görüp karar verebileceği yani daha bazı durumlarda daha erken karar verebiliyoruz yani. Dolayısıyla önemli.
Şimdi yeni oyun geldi. Paralar yattı mı bilmiyorum ama ekibi büyütmeyi planlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir arayışınız var mı? Size ulaşabilir mi birileri? Ya da ne arıyorsunuz?
Bu arada şey PHP developer arıyoruz. Bir o var. Game developer zaten sürekli arıyoruz. Game developer ekibimiz büyüyor. Yaklaşık 20 kişi oldu. Daha da arttırmak istiyoruz orayı. Yani C++ bilen ve Cocos2DX'e çok aşina olmasa bile en azından bir dokunmuş game developer arayışımız var. LinkedIn'de pozisyonlar açık zaten. Şu anda ama acil aradığımız arkadaşlar şey PHP tarafında tecrübeli senior seviyesinde birkaç arkadaş almayı düşünüyoruz.
Süper.
2021 itibarıyla bunu da söylüyorum. 2020 itibariyle maaşlarımız dolar olarak oldu. Bayağı bir duyurusunu yaptık zaten bunu.
Hayda. bu böyle bir başlığı çıktı. Ama şey dolar değil değil mi? Yani şöyle bir dolar değil. Hani Türkiye'de atıyorum yazılımcı senin atıyorum şu an 5K alıyor. Hadi dolara çevirdik. O işte kaç K oldu abi? Çeviremiyorum artık bugünkü kurla. Atıyorum ya 1000K oldu. Attım o kadar değil de daha düşük zaten bence. Öyle değil değil mi yani? Öyle ya mi yoksa Amerika
San Francisco şey kriterleri gibi değil abi. Çok zengin.
Ama sabit dolar maaş diye. Yani TL'yi Türkiye lirasına çevirip dolara çevirip durmadan maaş değiştirmiyorsunuz yani, değil mi?
Yok bildiğin yani bir kere ya bunu aslında alınma kararı şeydi yani dolar çok iniyor çıkıyor. Hiçbir çalışanımız bu doların yükselmesi karşısında enflasyona karşı yenik düşmesin kafası vardı. Onu mesela işte belli bir orana sabitleyip artık ondan sonra hep dolar üzerinden maaş verilecek. Orada da zaten yaklaşık bir %20-%30 zam yaptık. Biraz daha böyle ortalamayı yükselsin diye. Biraz daha hani işte yurt dışı ortalamasına yaklaşsın diye. Orada yükseltip 2020 itibarıyla işte bütün personelin maaş ödemeleri dolar üzerinden olacak. Bunu yasal şeyleri falan biz uygunduk. Onun için hani değerlendirelim dedik. Hem de hani dolar karşısında şey olmasın. Hani maaşım eridi erimedi falan bir şey olmasın.
Tebrik ederim abi. Güzel karar. Gönül isterdi ki böyle bir karar almayalım ama yapacak bir şey yok. En azından sen de çalışanını evet. düşünmek zorundasın. Elinde tutmak zorundasın. Düşünmeyi bırak. Bir de öyle bir işin öyle bir tarafı var ama o başka bir konu. Şimdi programın sonuna geldik ama bir şey merak ediyorum ben. Voleybol falan gelir mi? Yeni oyun gelir mi abi?
Voleybol, yani şimdi tabii gündemde yeni oyunumuz yok ama bizim bildiğimiz artık hani tescillerde biz spor oyunları yapmayı hem seviyoruz. Yani hem halı saha maçı yaparız, basketbol maçı yaparız. Mesela voleybol yapmıyoruz ama bilmiyorum. Gündemde değil fakat bir sonraki kaçınılmaz adım başka bir spor oyunu olması muhtemel yani.
Benim aklıma voleybol gelmişti.
Abi, voleybol çok mantıklı bu arada.
Yani file var bir tane vuruyor işte gidiyor geliyor. Yani tenis olabilir belki.
Tenis, evet, tenis Clash diye bir oyun var. Çok güzel yapmışlar gerçekten geçen görmüştüm. Var yani şey olabilir abi bakalım.
Nasıl olsa repo'yu kullanmayıp aynı modeli kullanıp devam ediyorsun hayatına yani 40 dakikada bu çıktı benim
sonuçta. Hakikaten yani şey totalde işte git klon repo ondan sonra ismini değiştireceksin tabii.
aynen.
Ondan sonra işte background'ı değiştiren arka tarafta.
Bir de RAS kullanma gider bir de has gel hadi. Hadi bu sefer de fonksiyonel olsun dersin.
Tabii değil. Şey kullanırım abi. Şey kullanırız orada da.
Ne kullanırsınız?
Ya bir egzantrik bir şey seçeriz orada yani.
Yeni bir şey çıkar o zamana kadar herhalde. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık vallahi. Çok güzel oldu. Böyle çok hızlı bir şekilde hemen kabul ettin. Ve hani... Hemen yapalım dedim. Ben de heyecanlandım. Sen de heyecanlandın zaten. Böyle dilimiz aynen. döndüğünce konuştuk. Umarım çok güzel bir yayın olmuştur dinleyenler için de. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Yok teşekkür ederim abi. Ya iyi oldu. Biz de değişikleri anlatıp bile kendimizi belki bu böyle podcast'te şey olmuş olur. Kendi muhasebemizi yaptığımız bir podcast olmuş olabilir sonra dinledikten sonra. İlerlemeyi görürüz. Bizim için de iyi olur yani. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
Eyvallah abi. Evet bugün Oğuzhan Yılmaz'ı dinledik. Basketbol Arena'nın altyapısını konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.